Ayrım 38, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 333. Bir kimse tanım ve itici güçler konusunda itirazda bulunsa bile yine de pek çok soykırımdan bahsedilebilir. Gelin şimdi soykırımın bir tür olarak tarihimizin ne kadar öncesine ya da gerisine dek genişletilebileceğini görelim. Sıklıkla iddia edildiği gibi insanın kendi türünün üyelerini öldüren tek tür olduğu doğru mudur? Örneğin seçkin bir biyolog olan Konrad Lorenz, Saldırganlığın Doğası üzerine adlı kitabında hayvanlardaki saldırganlık içgüdüsünün öldürmeye karşı olan içgüdüsel engelleyicilerle kontrol edildiğini öne sürmüştü. Fakat insanlık tarihinde bu eşitlik silahların icadıyla altüst olmuştur. Ve miras aldığımız engelleme dürtüsü artık elde ettiğimiz yeni öldürme gücünü sınırlayacak kadar güçlü değildir. İnsanı tek katil ve evrimsel bakımdan uyumsuz olarak gören bu bakış açısı Arthur Koestler ve başka pek çok popüler yazar tarafından kabul görmüştür. Aslında geçtiğimiz 10 yıllarda yapılan çalışmalar tümünde olmasa da pek çok hayvan türünde cinayetin varlığını belgelemiştir. Komşu bireyin ya da kabilenin katledilmesi, eğer hayvan komşunun sınırını, yiyeceklerini ve dişilerini ele geçiriyorsa onun için yararlı olabilir. Fakat saldırı saldırgan için bazı riskler de taşımaktadır. Pek çok hayvan türü türdeşlerini öldürme niyetinde değildir ve bu türler içinde bu niyete sahip olanlar kendini frenlemektedir. Bu düpedüz cinayetin kar zarar hesabını yapmak gibi görünebilir. Fakat bu tür çözümlemeler öldürmenin neden sadece bazı hayvan türlerine özgü göründüğünü anlamaya yardımcı olur. Sosyal olmayan türlerde öldürme mutlaka bireyler arasında görülmektedir. Fakat aslan, kurt, sırtlan ve karıncalar gibi sosyal ve etçil türlerde öldürme bir grubun üyelerinin komşu grubun üyeleri üzerine düzenli saldırılar gerçekleştirme biçimini topluca öldürme ya da savaş alabilir. Erkekler komşu grubun dişilerini öldürmeyip çiftleşebilir, yavruları öldürebilir ve komşu grubun erkeklerini kovabilir. Lungur maymunları ve hatta öldürebilir aslanlar. Ya da hem erkekler hem de dişiler birlikte öldürülebilir. Kurtlar. Bir örnek olarak aşağıda Hans Krug'un Tanzanya'da bulunan Ngorongo kraterindeki iki sırtlan klonu arasındaki savaşa ilişkin tuttuğu notlar verilmiştir. Yaklaşık bir düzine kadar Scratching Rock sırtlanı Mungi erkeklerinden birini yakaladı ve ısırabildikleri her yerden, özellikle karnından, ayaklarından ve kulaklarından onu ısırdı. Kurbanın etrafı tamamen 10 dakika içinde onu pençeleriyle yaralayacak olan saldırganlarla çevriliydi. Mungi erkeği kelimenin tam anlamıyla didiklenmişti ve daha sonra onun yaralarına daha yakından baktığımda kulaklarının, ayaklarının ve testislerinin ısırılmış olduğunu gördüm. Omurilik hasarına bağlı olarak felç olmuştu. Arka ayaklarında ve karnında derin yaralar vardı ve her yerinde deri altı kanamaları mevcuttu. Soykırım kökenlerimizi anlamak için özel ilgiyi hak eden şey, en yakın üç akrabamızdan ikisi olan goril ve şempanzelerin davranışlarıdır. 20 yıl önce herhangi bir biyolog, aletleri ustalıkla kullanabilme yeteneğimiz ve uyumlu bir şekilde grup planları yapmamızın bizi kuyruksuz maymunlardan, eğer kuyruksuz maymunlar gerçekten en cani canlılarsa daha cani yaptığını kabul ederdi. Bununla birlikte kuyruksuz maymunlarla ilgili yakın zamanda yapılan keşifler, bir gorilin ya da şempanzenin bir cinayete kurban gitmek için en az ortalama bir insan kadar iyi bir şansa sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin goriller arasında erkekler dişi hareminin sahibi olmak için dövüşürler ve zafer kazanan kaybedeni öldürdüğü gibi onun yavrularını da öldürebilir. Bu dövüşler yavru ve yetişkin gorillerin en sık görülen ölüm nedenidir. Tipik bir anne goril hayatı boyunca en az bir yavrusunu bebek katili bir erkek yüzünden kaybeder. Ayrıca yavru goril ölümlerinin %38'i bebek katilleri nedeniyle olmaktadır. Ayrıntılı şekilde belgelendiği için özellikle öğretici olan Jane Goodall'ın 1974 ile 1977 arasında çalışma yaptığı şempanze gruplarından birinin diğer bir grup tarafından yok edilmesiydi. 1973'ün sonunda iki grup nihayet dosdoğru karşılaştı. 8 yetişkin erkekle 15 kilometre karelik bir alanı işgal eden Casaquella grubu kuzeyde, 6 yetişkin erkekle 10 kilometre karelik bir alanı işgal eden Kahama grubu güneydeydi. İlk ölümcül tesadüf, 6 yetişkin Casaquella erkeği, bir ergen erkek ve bir yetişkin dişi genç Casaquella şempanzelerini arkalarında bırakarak güneye gidip sonra bu yönden gelen şempanze çığlıklarını duyduklarında sessizce ve daha hızlı bir şekilde Body adlı bir Kahama erkeğini şaşırtana dek güneye gitmeye devam ettikleri Ocak 1974'te gerçekleşti. Bir Casaquella erkeği kaçan Godi'yi yere düşürdü. Başının üzerine oturdu ve bacaklarını tuttu. Bu sırada diğerleri 10 dakika boyunca ona vurdular ve ısırdılar. Sonunda saldırganlardan biri Godi'ye büyük bir taş fırlattı ve sonra hepsi gittiler. Ayağa kalkabilmesine karşın Godi kötü yaralanmıştı, kanaması vardı ve yara izleri görülüyordu. Bir daha kimse onu görmedi ve büyük ihtimalle yaraları nedeniyle öldü. Sonraki ay 3 Casaquella erkeği ve bir dişi yine güneye gittiler ve daha önceki saldırılar ya da hastalık nedeniyle zaten zayıf düşmüş olan D isimli Kahama erkeğine saldırdılar. Saldırganlar onu bir ağaca götürüp üzerinde tepindiler, ona vurdular, ısırdılar ve derisini parçaladılar. D ile birlikte kızışmış bir Kahama dişisi saldırganlarla birlikte kuzeye dönmeye zorlandı. 2 ay sonra D hala yaşıyordu. Fakat omurgası ve kalça kemiği dışarı fırlamış halde bir deri bir kemik kalmıştı. Bazı tırnakları ve ayak baş parmağının bir kısmı kopmuştu. Ve testis torbası normal boyutunun 1/5'ine inmişti. Bir daha hiç görülmedi. Şubat 1975'te 5 yetişkin ve bir ergenden oluşan Casaquella erkekleri yaşlı bir Kahama erkeği olan Goliath'ın izini sürüp ona saldırdılar. 18 dakika boyunca ona vurdular, ısırdılar ve onu tekmelediler. Üzerinde tepindiler, kaldırıp yere vurdular, yerlerde sürüklediler ve bacaklarına zarar verdiler. Saldırının sonunda Goliath doğrulamıyordu ve bir daha hiçbir yerde görülmedi. Bu saldırılar Kahama erkeklerini hedeflese de Eylül 1975'te Kahama dişisi olan Madame B, önceki yıl ölümcül olmayan en az 4 saldırı sonunda tehlikeli biçimde yaralanmıştı. Saldırı 4 yetişkin Casaquella erkeği tarafından gerçekleştirilirken bir genç erkek ve Madame B'nin kaçırılan kızını da içeren 4 Casaquella dişisi tarafından izlendi. Saldırganlar Madame B'ye vurdu, tokatladı ve sürüklediler. Üzerinde tepinip dövdüler, onu yere fırlattılar, kaldırıp tekrar yere çarptılar ve onu bayırdan aşağı yuvarladılar. Madame B 5 gün sonra öldü. Mayıs 1997'de 5 Casaquella erkeği Charlie isimli Kahama erkeğini öldürdü. Fakat dövüşün ayrıntıları gözlemlenmedi. Kasım 1977'de 6 Casaquella erkeği Sniff isimli Kahama erkeğini yakalayıp ona vurdular, ısırdılar ve çekiştirdiler. Bacaklarından tutup sürüklediler ve bacaklarını kırdılar. Ertesi gün hala yaşıyordu ama bir daha görülmedi. Geri kalan Kahama şempanzelerinden 2 yetişkin erkek ve 2 yetişkin dişi bilinmeyen nedenlerle ortadan kaybolurken, 2 genç dişi önceki Kahama bölgesini işgal etmek için ilerleyen Casaquella grubuna geçti. Fakat 1979'da güneydeki diğer grup, en az 9 yetişkin erkekten oluşan daha büyük Kalande grubu Casaquella sınırlarına tecavüz etmeye başladı. Ve ortadan kaybolan ve yaralanmış olan pek çok Casaquella şempanzesinden bunlar sorumlu olabilirdi. Gruplar arası benzer saldırılar şempanzelere ilişkin uzun süreli tek başka alan çalışmasında da gözlendi. Fakat bonobolardaki uzun süreli çalışmalarda bu gözlemlenmemiştir. Eğer biri bu cani şempanzeleri insanlardaki katiller için geçerli ölçütlerle yargılarsa, bu ölçütlerin işe yaramazlığından hayrete düşmemek zor olur. 3 ila 6 bireyden oluşan saldırgan grubu tek bir kurbana saldırsa, onu hızlı bir şekilde savunmasız duruma getirse ve saldırı 10 ile 20 dakika arasında sürse de, kurban her şey bittiğinde hala hayattadır. Fakat saldırganlar kurbanı hareketsiz bırakmada ve eninde sonunda gerçekleşen ölüm konusunda başarılıdır. Bu sırada gerçekleşen şablon şöyledir. Kurban önce çömelir ve başını korumaya çalışabilir ve saldırı kurban artık hareket etmediği noktaya dek sürer. Gruplar arası saldırılar, grup içinde sıklıkla gerçekleşen daha ılımlı dövüşlerden bu anlamda farklıdır. Şempanzelerin bir katil olarak yetersizliği silahlardan yoksun olmalarındandır. Fakat yetenekleri arasında olmasına rağmen boğarak öldürmeyi öğrenmemiş olmaları şaşırtıcıdır. Bizim ölçütlerimize göre yalnızca bireysel öldürmeler değil, aynı zamanda tüm şempanze soykırım seyri de düşük verimlidir. İlk Kahama şempanzesinin ölümünden tüm grubun bitişine dek 3 yıl 10 ay geçmiştir ve ölenler hep bireylerdir. Pek çok Kahama şempanzesi bir seferde öldürülmemiştir. Aksine Avustralyalı yerleşimciler bir aborjin grubunu tek bir saldırıda ortadan kaldırma konusunda genellikle başarılı olmuşlardır. Bu verimsizlik yine kısmen şempanzelerin silaha sahip olmayışını yansıtmaktadır. Bütün şempanzeler silahtan yoksun olduğu için cinayetler yalnızca pek çok saldırganın tek bir kurbana baskın yapmasıyla gerçekleşir. Oysa Avustralyalılar silahsız aborijinler karşısında silah üstünlüğüne sahipti ve bir seferde pek çoğunu vurabilirlerdi. Verimsizlik ayrıca kısmen de soykırımcı şempanzelerin beyin gücü bakımından insanlardan çok daha ilkel olmasından ve bu nedenle stratejik plan yapamamalarından kaynaklanıyordu. Görünen o ki şempanzeler bir gece saldırısı planlayamazlar ve ayrı saldırı gruplarına bölünüp eşgüdüm içinde bir pusu kuramazlar. Bununla birlikte soykırımcı şempanzeler gerçekten de belirli bir niyetle harekete geçerler ve çok da karmaşık olmayan planlama yaparlar. Kahamalıların ölmesi Kasakela gruplarının doğrudan çabuk, sessiz ve gergin biçimde Kahama bölgesine doğru ya da bölgenin içine ilerlemesiyle ağaçlarda oturarak yaklaşık yarım saat etrafı dinledikten sonra sonunda belirledikleri Kahama şempanzelerine saldırmalarıyla son buldu. Şempanzeler bizim gibi yabancı düşmanlığı da göstermektedirler. Diğer grupların üyelerinin kendilerininkilerden farklı olduğunu net bir şekilde anlarlar ve onlara kendi grup üyelerine davrandıklarından çok farklı bir şekilde davranırlar. Kısaca tüm insani özelliklerimiz içinde sanat, konuşulan dil, ilaç kullanımı ve diğerleri hayvan öncüllerinden doğrudan türevlenen tek özellik soykırımıdır. Şempanzeler planlı cinayetler yapmakta, komşu grupları yok etmekte, bölgesel fetihler için savaşmakta ve gelişmiş genç dişileri kaçırmaktadırlar. Eğer şempanzelere mızrak verilseydi ve bunun nasıl kullanılacağı onlara öğretilseydi, işledikleri cinayetler etkinlik bakımından bizimkine kuşkusuz yaklaşırdı. Şempanze davranışları grup olarak yaşamak gibi insani özelliğimizin en önemli nedeninin özellikle silahlara ve tuzak kurmayı planlayacak büyük beyinlere kavuştuktan sonra diğer gruplara karşı savunma olduğunu ortaya koymaktadır. Eğer bu akıl yürütme doğruysa, antropologların insan evriminin ilerletici gücü olarak düşündükleri geleneksel avcı insan vurgusu, bizi grup halinde yaşamaya itenin mamutların değil, kendimizin avcısı olduğumuz hatırlanarak kabul edilebilir. Soykırımın insanlar arasında en yaygın olan iki biçimi de hayvan öncüllere sahiptir. Kadınları ve erkekleri öldürmek şempanze ve kurtlarda görülürken, erkekleri öldürüp kadınları ayırmak goril ve aslanlarda görülen biçimdir. Hayvanlar arasında görülmeyen biçim ise Arjantin ordusu tarafından 1976'dan 1983'e dek yaklaşık 10 bin siyasi muhalifin ve onların ailelerinin öldürülmesi sırasında benimsenen bir yöntemdir. Dipnot: bu olayların kurbanları için desperacidos sözcüğü kullanılmaktadır. Desaparecidos kaybolanlar anlamına gelmektedir. 1976-83 arasında ülkeyi kasıp kavuran General Videla diktatörlüğü boyunca kaybolmuş on binlerce insan için kullanılan bir sözcüktür. Çevirinin notu: erkekler, hamile olmayan kadınlar ve 3 ya da 4 yaşından büyük çocuklar işkenceyle öldürüldü. Arjantin askerleri hayvan davranışına, hamile kadınlara davranışlarıyla benzersiz bir katkı yaptı. Kadınlar doğurana kadar canlı tutuldu ve doğurdukları zaman başlarından vuruldular. Böylece yeni doğan çocuklar çocukları olmayan askeri ebeveynleri tarafından evlat edinebileceklerdi. Cinayete eğilim bakımından hayvanlar arasında eşsiz değilsek acaba bu eğilimimiz çağdaş uygarlığın bir meyvesi olabilir mi? İlkel toplumların ileri toplumlar tarafından yok edilmesinden bezmiş olan çağdaş yazarlar, toplu katliam yapmayan, yalnızca münferit cinayetler işleyen ilkel toplumları barışsever soylu yabanıllar olarak idealleştirme eğilimindedir. Eric Fromm, avcı toplayıcı toplumların savaşlarının karakteristik olarak kansız olduğuna inanmaktadır. Bazı yazı öncesi halklar, pigmeler, eskimolar, gerçekten de diğerlerinden, yani Yeni Gineliler, Great Plain ve Amazon yerlileri daha az savaşçı gibi görünmektedir. Savaşçı halklar bile savaşı ritüel biçiminde uygulamış, iddia edilen budur, ve yalnızca birkaç düşman öldürüldüğünde savaşmayı kesmişlerdir. Fakat bu idealleştirme sınırlı ya da ritüelleştirilmiş savaş uyguladıklarına sıklıkla atıf yapılan Yeni Gine'nin dağlılarından edindiğim deneyimlerle örtüşmemektedir. Yeni Gine'deki savaşların çoğu çok ya da az sıfır ölümle sonuçlanırken gruplar bazen komşularını katletmede başarılı olmaktadırlar. Diğer halklar gibi Yeni Gineliler de komşularını kovmayı ve öldürmeyi avantajlı, güvenli ya da hayatta kalma meselesi olarak gördükleri durumlarda denemişlerdir. Yazıyı kullanan erken dönemdeki uygarlıkları gözden geçirdiğimizde yazılı kayıtlar soykırım sıklığına tanıklık etmektedir. Yunanlılar ve Truvalılar arasındaki, Roma ve Kartaj arasındaki ve Asurlular ile Babiller arasındaki savaşlar hep aynı sonuca varmıştır. Yenilenlerin cinsiyete bakılmaksızın topluca katledilmesi ya da erkeklerin öldürülüp kadınların köleleştirilmesi. Hepimiz Yuşa'nın trompet sesiyle Eriha'nın duvarlarının nasıl yıkıldığını Kitab-ı Mukaddes'ten biliyoruz. Fakat daha az alıntı yapılan kısım bunun devamıdır. Yuşa Tanrı'nın emrine uyarak Eriha sakinlerine yaptığı gibi Al-Makkade, Libna, Hebron, Debir ve pek çok başka şehirlerde yaşayanları da katleder. Bu o kadar olağan karşılanır ki sanki Yuşa kitabı elbette şehir sakinlerini öldürecek, başka ne bekliyordunuz ki diyormuş gibi her bir katliama bir cümle ayırmıştır. Ayrıntılandırmayı gerektiren tek açıklama, Yuşa'nın gerçekten sıra dışı bir şey yaptığı Eriha'da gerçekleşen katliamın kendisidir. Yuşa bir ailenin canını bağışlamıştır. Çünkü onlar Yuşa'nın habercilerine yardım etmişlerdir. Benzer olayları Haçlıların, Pasifik adalarındakilerin ve başka pek çok grubun savaşlarının açıklamalarında da buluruz. Savaşlardaki ezici mağlubiyetleri daima mağlup olanların cinsiyetlerinden bağımsız şekilde katledilmesini takip ettiğini kesinlikle söylemiyorum. İster bu, ister erkeklerin öldürülüp kadınların köleleştirildiği daha ılımlı bir sonuç ortaya çıksın, olan şey insanın doğasına bakışımızda nadiren gerçekleştiğini düşündüğümüz sapmalardan çok daha fazlasıdır. 1950'den beri her biri kurban sayısı 1 milyon civarında olan iki olayı, 1971'de Bangladeş ve 1970'lerin sonunda Kamboçya ve her birindeki kurban sayısı 100 binleri bulan dört olayı, 1960'larda Sudan ve Endonezya, 1970'lerde Burundi ve Uganda kapsayan neredeyse 20 soykırım olayı gerçekleşmiştir. Bakınız şekil 13. Dolayısıyla soykırım insan ve insan öncesi milyonlarca yıllık mirasımızın bir kısmıdır. Bu uzun tarihin ışığında 20. yüzyılda soykırımın çokluğu hakkında ne düşünmeliyiz? Stalin ve Hitler'in kurban sayısı konusunda yeni rekorlar kırdığı konusunda çok az şüphe vardır. Çünkü onlar önceki yüzyıllarda yaşamış katillerden olmayan üç avantajın keyfini sürmüşlerdir. Daha kalabalık kurban popülasyonu, kurbanları yakalamak için gelişmiş iletişim ve toplu katliam için gelişmiş teknoloji. Teknolojinin soykırımı nasıl hızlandırdığına ilişkin bir başka örnek olarak Güneybatı Pasifik'te Roviana Lagünü'ndeki Solomon Adaları'nın sakinleri verilebilir. Bu insanlar çok kalabalık olmayan komşu adalara yaptıkları kafa avcılığı saldırılarıyla ünlüdürler. Fakat Rovianalı arkadaşlarımın açıkladığı gibi çelik baltalar 19. yüzyılda Solomon adalarına ulaşana kadar bu saldırılar çok gelişmemişti. Bir adamın kafasını taş baltayla kesmek zordur. Balta keskinliğini çabucak yitirir ve onu tekrar keskinleştirmek yorucu bir iştir. Daha tartışmalı bir soru, Konrad Lorenz'in ileri sürdüğü gibi bugün teknolojinin soykırımı psikolojik olarak daha da kolaylaştırıp kolaylaştırmadığıdır. Onun düşüncesi şu şekildeydi. İnsanlar kuyruksuz maymunlardan evrimleştiğinde yiyeceğimiz artan biçimde başka hayvanları öldürmemize bağlı olmuştu. Bunun yanında ortak hareket etmesi mutlaka gerekli olan ve daha çok bireyden oluşan topluluklarda yaşıyorduk. Bu topluluklar diğer insanları öldürmemizi güçlü bir şekilde engelleyen kısıtlayıcılar geliştirmediğimiz müddetçe kendilerini sürdüremezlerdi. Evrimsel tarihimizin büyük bir kısmı boyunca silahlarımız yalnızca yakın mesafelerde etkili oldu ve bir başka insanın yüzüne bakarak onu öldürmek zordu. Bir düğmeye basarak atılan modern silahlar bize kurbanların yüzlerini bile görmeden öldürme olanağı sunduğu için bu zorluğu atlatmaktadır. Teknoloji böylece beyaz yakalıların Auschwitz ve Treblinka ile Hiroşima ve Dresden katliamları için gereken psikolojik ön koşulları sunmaktadır. Bu psikolojik savın gerçekten de çağdaş soykırımı kolaylaştırmaya ciddi bir katkı yapıp yapmadığı konusunda emin değilim. Geçmişte yaşanan soykırımların yaşanma sıklığı, uygulamadaki bazı hususların kurban sayısını sınırlamasına rağmen bugünkü kadar yüksek görünmektedir. Soykırımı daha iyi anlamak için tarihleri ve sayıları bir kenara bırakıp öldürme ahlakını sorgulamalıyız. 38. ayrımın sonu. Sayfa 342.